Ayrım 13. Boğaz Gezgini, Paskalis G. Lambardis. Sayfa 167. Kilisenin girişine yöneldiğinde içeride söylenen ilahileri duydu. Kilisenin kapısını açınca söyleyenin sesini tanıdı. "Duamı kabul et Tanrım." Peder Prodromos'un gür bir sesi vardı. Sözlerini Tanrı'ya başka bir dille söylüyordu sanki. Angelos kutsal ikonaların önünde saygıyla eğildikten sonra kilisedeki oturma yerlerinden sağdaki birine oturdu ve ayini izlemeye başladı. İlahiler meleklerin sesine dönüştü, ruhun derinliklerine girebilen. Ayin bitti. Hep birlikte oradan yemek masasına geçtiler. Keşişler 12 kadardı. Yüzlerine yaşamın enginliği yansımıştı. Kutsayan gözlerle Angelos'a burada kalmasıyla ilgili iyi dileklerde bulundular. Despot yoktu. Yerine ruhani sesiyle dikkati çeken Peder Prodromos oturuyordu. Odasındaki ışığı o akşam geç söndürülmüştü. Gece yarısına dek ikisi derin konulardan söz etmişlerdi. Aradan bir hafta geçti. Bir sonraki gün Musa peygamberin yasayı aldığı Tanrı Dağı'na çıkmayı planladılar. "Dağa tek başına gitmen daha iyi olur," dedi bir ara Peder Prodromos. "Neden birlikte gitmeyelim?" "Beni dinle. Yapmanı istediğim şeyi daha sonra anlayacaksın. Yarın sabah seni uyandırmaya geleceğim. Sana izleyeceğin yolu göstereceğim. Yanıma bir şey alayım mı?" "Sadece ruhunu hazırla. Başka bir şeye gerek yok. İhtiyacın olacak şeyleri sana yarın veririm." İçini gizli bir korku sarmıştı son günlerde. Korkuyordu. Tanrı'nın yakınına nasıl varacağında, orada ona daha yakın olacağından korkuyordu. Hangi nedeni gösterecekti kaderi ve günahları için? Fakat başka açıdan da düşünüyordu. Ona günah çıkaracağım, ondan yolumu aydınlatmasını, onun buyruklarına bağlı kalmayı ve inançla burada, yakınında kalan bu insanlara sunduğu sevgiden de biraz isteyeceğim. Bu düşüncelerle derin bir uykuya daldı. Uyku onu özgür düşüncelere götürmüştü, serbest kalan aklın sunduğu. Şafak vakti üzerinde siyah giysilerle peder Angelos'u uyandırmak üzere uzun avluda odaların olduğu yere doğru ilerliyordu. Kapıyı çaldı ve Angelos'un içeriden ses vermesine dek bekledi. "Kalk Angelos," dedi. Kapıyı açtı ve rahip içeriye girdi. Daha gün ağarmamıştı. Şafak söküyordu. Dorukların üzerinden gökyüzü aydınlanır gibiydi günün ilk ışıklarıyla. "Nasıl oluyor da?" diye ben de çoğu kez sorardım kendi kendime. Gökyüzü tüm renkleri, tüm tonları kucaklıyordu etkin olarak. Gerçekten de hep dinç kalan bir boşluktu gökyüzü ve meskenleri gözle görünür kılıyordu. "Bir rüya gördüm peder." "Ne gördün?" "Bana bir kaval verdiğini, onu ağzıma götürmeye, çalmaya çalışıyordum. Ayrıca o kadar çok aralıkları vardı ki başarmakta güçlük çekiyordum. Sinalı İonis'in aralıklarıdır. Okudun mu?" "Hayır." "Sağlıcakla geri döndüğünde azizliği üzerine konuşuruz. Sana bir matara su ve biraz da zeytinli ekmek getirdim. Bu örtü de güneşten korunman için. Bedevilerin yaptığı gibi başına dolarsın. Sana tepede bulunan Aya Triada şapelinin anahtarını da vereceğim. Ne yapacağım bunu peder? Al yanına, belki gerekir." Peder Prodromos Angelos'u hazırlanıncaya dek bekledi. Geceleri her zaman kapalı olan küçük girişe doğru yöneldiler birlikte. Peder cebinden anahtarı çıkardı, ağır kapının kilidini çevirdi. Kapı gıcırtıyla açıldı. Surun dışına bahçenin bulunduğu yere çıkmak üzere eğilerek eşikten geçtiler. Meyve ağaçlarıyla, selvilerle ve sebzelerle dolu tam bir vahaydı. Hiç konuşmadan patika yokuşunu çıkmaya başladılar. Manastır sol taraflarında kalmıştı. Hava elektrikliydi. Patika neredeyse dik biçimde, yer yer dağı biçimlendiren Musa peygamberin de geçtiği granit basamaklarda sona eriyordu. Kutsal yazılarda anlatılanları anımsadı. Her yerde kaba saba kayalıklar vardı. Çıplak görünüm, ruhun gerçekliğini de ortaya seriyordu. Orada hiçbir şey gizli kalamazdı. Çoğu kez insanın kendi kendine itiraf ettiği düşünceler gibi. İlk basamaklarda peder durdu, döndü ve ardından gelen Angelos'a. "Bundan ötesine tek başına devam edeceksin. Basamaklar seni gideceğin yere götürecek. Dualarım seninle, inancın içinde olsun," dedi. Basamaklar yaklaşık 3700 kadardı. Doğu yönüne bakıyorlar ve asırlardır duruyorlardı. Güneş daha çıkmamıştı. Her yer taş, sert kayalıktı. Tüm düşünceler Angelos'un içine acı veriyordu. Önceden yaşadıklarını düşünmeye başlamıştı. Güneş doğduğunda ise ötesini soruyordu kendi kendine. Düşünceler, insanı özgür kılmaya yeterli olmayan boş düşünceler, artık aklında uğursuzca dolaşıyorlardı. Ardına döndü ve manastıra baktı. Hala görünüyordu. Tüm Rahan Vadisi görünüyordu. Bedeninde hiçbir yorgunluk hissetmiyordu. İçinde ruhsal bir kargaşa vardı. Tırmanırken eziyet veren. Bir ara boğazının düğümlendiğini hissetti. Yüksek sesle konuşmak istedi. Olanaksızdı. Bu da neydi? Hayat konuşmasını istemiyordu sanki. Her şeyin unutulmuş olmasını istiyordu. Granit dağların rengi değişiyordu güneşin doğmasıyla. Bir deve böğürmeye başladı çok uzaktan, vadiden. Bağırışları her yere ulaşıyordu. Saklanabileceği hiçbir yer yoktu düşüncelerinde bile. Bu yerin havası sertti. Tırmanmaktan başka hiçbir şey aklına getirmemeye çalıştı. Son olarak ardına döndü ve manastıra baktı, vadiyle birlikte görünümüne. Musa peygamberin adımlarını attığı yerlerde bulunuyordu. Baştan beri Tanrı'nın yakınına çıkmakta olduğuna inanıyordu. Tanrı'nın kendisini açık olarak görebileceğini. Çevre çok eski zamanları anımsatıyordu. Hiçbir şey değişmemişti. 2,5 kilometre uzunluğunda dev bir granit ve yerin çıplaklığı artık daha çok kendini ortaya çıkarmaktaydı. Bir süreden beri manastır görünmüyordu. Yolun yarısını kat etmişti günah çıkarma kapısına vardığında. Taş basamakların üzerine kayaların şekillendirdiği bir dehlizde taştan yapılmış geniş bir kemerdi. Eski zamanlarda bir peder bulunurmuş burada. Hacılara günah çıkarttırır ve kimlerin buradan öteye geçmeye layık olduğuna karar verirmiş. Günah çıkarma kapısını geçti ve o andan itibaren Tanrı'ya hitaben içinde taşıdığı pişmanlıklar çıkmaya başladı. Biraz daha yukarıda bir öncekine benzeyen ikinci bir kapı göründü. Burası ikinci bir ruhaniliği, günahlardan arınmayı sağlıyordu insanların tepeye çıkabilmeleri için. Çünkü bunun ötesinde daha büyük zorluklar başlıyordu, ruh ve kuvvet gerektiren. Nefes nefese kalıyordu artık, kalbi hızlı ritimlerle çarpıyordu. Tüm yorgunluğu açığa çıkmaya başlamıştı. Dayanma gücü yavaş yavaş azalıyordu. Sol bacağında, baldırında ağrılar başladı, birkaç yıl öncesinden kalan. Adımları yavaşladı ve biraz soluklanmak için sık sık durma gereksinimi duymaya başladı. Sonra birdenbire küçük bir vadide buldu kendini. Şaşkınlık içinde bir asırlık selvi ağacını ve dev surları andıran tepeler arasında duran bir şapeli gördü. Peygamber İlyas da soydaşlarından eziyetler çekerek buralara, karanlıkta bir mağaraya ulaşmış, Tanrı'dan ona buyruk gelene dek orada kalmıştı. Angelos biraz dinlenmek üzere serve ağacının altına oturdu. Ayakları taşıyamıyordu onu, ağaca yaslandı ve ruhunu mavi göğe çevirdi. Rüya görmek üzere gözlerini kapadı, fakat gördüğü rüya değil, sanki yaşadığı bir gerçekti, sevinmeye başladı. Yaklaşıyorum diye düşündü. Yalın gerçek. Yine bana sen rehber olacaksın. Az önce günahlarımla birlikte nasıl çıkacağımı düşünüyordum. Şimdi ise tümüyle arınmış gibiyim. Coşkun hissediyorum kendimi. İçindeki sevinçle bağırmak istiyordu. Sıkıntı veren düşünceler sonunda sönüyordu. Tanrı'nın gökyüzüne yaklaştıkça bir ilhamla karşılaşmıştı, bir özgürlükle. Emin de kendisini yüksekten göründüğüne, gökyüzünün özgürlüğü tarafından fethedildiğine. Kendini içinde oluşan bu kanıtlara bırakmak, güçlü ve kararlı halde daha zor güzergaha koyulmak için bir saate yakın orada oturdu. Tırmanış gittikçe zorlaşıyordu. Tüm gücünü kullanmak zorundaydı. Sol bacağı tutulmuş, topallamaya başlamıştı. Eski darbeler diye geçirdi içinden. Tutuklu kaldı karakolda, aldığı darbelerdi bunlar. Çıkmayı başaramayacağım. Bacağındaki sancı dinsin diye bir taşa oturdu. Zor bir tırmanıştı. Biraz rahatladı. Ağrısı geçmiş gibiydi. Devam etmek için ayağa kalktı. Baldırına ağrılar geldi yeniden, tokmak gibi güçlü. Dişlerini sıktı ve aldırmamaya çalışarak basamakları çıkmaya koyuldu yavaş yavaş. Ağrıyan bacağını ileri atmakta zorlanıyordu. Yeniden kendi kendine düşünmeye başladı. Eğer başarabilirse nefesi rahatlayacaktı. Ümidini yitirip başaramayacağım dediği anlar da oluyordu. Tekrar tekrar bunu söylemesi yola devam etmeye teşvik ediyordu onu. Tanrım bana güç ver diye yüksek sesle bağırdı. Sesi her yerden yankı yapmıştı. İç organlarının yandığını, kanın da tüm bedenine baskı yaptığını hissediyordu. Neyse ki rüzgar onu ferahlatıyor, teşvik ediyordu bedenini taşıdığı yükten arındırmaya. Ağrıya katlanmayı da başarmıştı. Tırmanış sonunda insanı özgürleştiriyor ve yüceliğin anlamını veriyordu. Hiçbir şey toprağın değil, her şey gökyüzünündü. Bu gizli gerçeklik arınmış olmanın ilk ölçüsüydü. Basamaklar gittikçe dikleşiyor, tam tepede olan güneş yakıyordu. Neyse ki bedevilerinki gibi bir örtüsü vardı başında. Öğlen olduğuna göre tırmanmaya başlayalı 5-6 saat olmuştu. Düzlüğe çıkacak olan bu dik basamaklardan sonra sona varacağından emindi. Bakışlarını kaldırdı. Karşısında iki yapı ve dağların doruklarından uçsuz bucaksız açık alanları gördü. Doruktaydı artık. Alan Aya Triada şapelini ve yanına küçük bir mabedi alacak büyüklükteydi. Şapelin yanında bir mağara vardı. Musa'nın 40 gün 40 gece Tanrı'nın onunla konuşmasını beklediği. Angelos mağaraya doğru ilerledi, iki mekanın arasında durdu. Tanrımız aynıdır Ömer diye bağırdı. Bu önemli anında beni yanında hissetmişti. Her şeyi görmek için etrafında döndü. Taştan sayısız doruklar vardı. Manzara aklı hayale sığacak gibi değildi. Aya Aykaterina dağının tam karşısındaydı. Melekler oraya ölüsünü taşımışlardı onun. Tek bir bulut bile yoktu. Kıraç bir topraktı, binbir şekilde solgun renklere bürünmüştü. Ellerini yana açtı, gözleri kapalı halde başını göğe kaldırdı. Tanrı ile yoğunlaşmak amacıyla. Bir süre sonra gözlerini açtı, olduğu haliyle yere diz çöktü. Kendini görecek güçte değildi. Başını eğdi, yere dayadı ve ağlamaya başladı. Uzunca bir süre öyle kaldı. O an günahlarından da arınıyordu. Bitince ayağa kalktı ve yüzüne ibadet etmenin verdiği dinginlik geldi. Adımları onu şapelin girişine götürdü. Elini cebine soktu ve peder Prodromos'un verdiği anahtarı çıkardı. Kapıyı açtı, içine girdi. Merakla yeri inceledi ve orada dua etmenin derin bir arzusuna kapıldı. Ortaya doğru yürüdü, kutsal kürsüye doğru ve diz çökerek merhamet istedi. Tanrım, bana merhamet et. Doğruyu göster bana. Tanrım, merhamet et bana. Doğruyu göster. Tanrım, bağışla beni. İnanıyorum ki bu anda sen içimdesin. Merhamet et bana, sana açılıyorum. Doğrular bulunsa da ruhumun iç tapınağında çoğu kez iblis giriyor bedenime ve beni kazanmayı amaçlıyor. Mücadele ediyorum sonuna dek ve tüm yalınlığımla dua ediyorum. Lütfun içimde olsun diye. Beni aklara büründür. Kuzu olarak sana geliyorum Tanrım. Kuzu olarak geliyorum temiz ve pak, ortaya çıkmak ve günahlarımdan arınmak için, ruhumun çektiği kederlerden. Geldim bugün buraya senden merhamet dilemeye, tüm günahlarımı bırakmaya, özgür olmaya, arı olmaya. Elde edeyim gülümseyen adımları, ki beni onlar götürsün, ben onları değil. Gireyim temiz olarak özün içine. Tanrım, içimde günah taşıyor ve bunu itiraf ediyorum. Görüyorum farklı karanlıktan aydınlığı. Tanrım, senden doğruyu diliyorum. Yansıtabilmem için bu farklılıkları. Tanrım, gündüz senden dua dileyecek, geceliğin sana teşekkür edeceğim. İzin ver, senin yarattıklarını resmedeyim. Tanrım, kulun olan bana merhamet et. Layık değilim, itiraf edebiliyorum. Seninle iletişim kurmaya. Son olarak diliyorum senden günahlarımı bağışlamanı. Gireyim arınmış halde yarattığın dünyanın güzelliğine. Günah çıkarmanın tinsel gerginliği tümden sarıyordu onu. Sözleri şapelin duvarlarında gürleyerek yankılanıyordu. Duyulduğuna emindi, kutsal kitapların dediği gibi. Tanrı, insanı Tanrı suretinde yarattı. Angelos sonunda Tanrı'nın dünya kurtulsun diye buyurduğu ahlaki yasaların kendi ruhuna ağırlık veren anlamları da ortaya dökmüştü. Eğer insanoğlu bu buyrukları yerine getirseydi, görevinin gerçekliğine sahip olabilirdi. Fakat bizler sürekli günlerdir buyrukları yerine getirmiyorduk, bir yıkıma sürüklenmedikçe. Günah çıkarmanın bir sesi duyuluyordu sonsuz manzarada. Tanrısal bir ses yayılıyordu ötelere. Toprak resim oldu. Tanrı aydınlatıyordu. Işık hüzmeleri yakıyordu onu. Bazı yankılar duyuluyordu rüzgarların getirdiği. İkna oluyordu kendisine şarkı söylediklerini. Esiyorlardı gergin yüzüne, meleklerin gömlekleriydi sanki. Cinlere binerek ateş ve dikenlerden geçilir. Eğer biraz inanç için dürtü yoksa insanda, yanar, çakılıp kalır, düşer. İnancı Fırat Nehri olduğunda yükseğe ulaşmayı başarırdı insan. Bilir armağan olarak Tanrı yanında yer alacağını ve yeryüzü kaynağının ürününden pay alacağını. Akşam soğuğu getiriyordu. Bir çocuk gibi sızlanıyor, merhamet ve acıma duygusu diliyordu insanlık için. Kilisenin içinde dua ettiği sırada gece olmuştu. Gün doğunca kapı açıldı ve bir kuzu gibi çıktı dışarıya, yüce ışığı karşılamak üzere. Bir kayalığa tırmanmaya gitti. Geçen günden beri çektiği bacağındaki sancı yanımsadı. Unutmuştu onu. Önemli değil, kurtuluşun kalıntısı, dedi içinden. Öğleye dek orada oturdu ve sonra dönüş için patikayı inmeye başladı. Yüzünü aydınlatan iyi alametlerle. İniş daha kolaydı. Yaralı bacağı yine ona sıkıntı veriyordu fakat çekilir gibiydi. Sadece sonuna doğru manastıra yakın yorgunluktan ayakları titremeye başlamıştı. Oysa yokuş aşağı inmenin sorunsuz olacağını düşünmüştü. Daha büyük bir dikkatle yürümeyi başardı ve girişe vardı. 3-4 gün sonra ayakları tutulmuş, ağrısı artmıştı. Neyse ki peder Prodromos'un böyle durumları için merhemi vardı. Sina'da zaman ruhsal ve besin olarak Angelos'a yetkinliğini sağlamıştı, özünde sahip olduğu ve tarihsel gelişimiyle özdeşleştiği. Angelos, Aya Korifi'den indiğinde güneş ışınlarından doğmuşa benziyordu. İsa'nın çektiği acılara ve İsa'nın yaşam halkasını oluşturan imgelere ilgi duymuştu. Doğumundan Pentekoste yortusuna dek, Lazaros'un doğmasıyla başlayan acılar imgelerinden İsa'nın dirilişine dek, drama unsurları üzerinde çalıştı. Eski ahit döneminde kurtarıcının önceden haberini veren mesajlar yardımcı oluyordu ona. Aslında eski ahitteki olayların geçtiği yerlerde yaşıyordu şu anda. Aya Katerina Manastırı'nda keşiş olan Antimos ikona resmetme hocasıydı. Yeni bilgiler edinmişti İsa'nın çektiği acılar üzerine ilahi yazma ve ikon resmetme ile ilgili. 4. İncil'de kutsal hafta, kutsal akşam yemeği, ihanet, çarmıha gelme ve ağıtın tüm öyküsü vardı. Duvar resim sanatında İsa'nın çektiği acıları açıklamalı betimleri de bulunuyordu. Günlerin nasıl geçtiğini anlayamıyordu. İsim yortuları olmasa hangi gün olduğunu bile bilmeyecekti. Tanrı'dan bahşedilen günlerdi bunlar. Meryem Ana'nın büyük perhizinde 15 Ağustos yortusunda İsa'nın bir betimini yaptı. Kendi tarzında ses getirecek bir resimdi. Eski Helen'den İstanbul'a değin sanatının bilindiği. İkon resmetme sanatı için manastırda Antimos'un yanına taşınmıştı. Aydınlık yüzüne bilgelik esin oluyordu. Gri renkteki sakalı saygınlık uyandıran yüzünü tamamlıyordu. Gözlerindeki temizlik, saflık ise ruhunu. İsa ikonası farklı bir niteliğe bürünüyordu. Önce işkence olaylarını resmetmeyi düşünüyordu. Buna yönelmeye hazırdı. Gelişimlerini izlemişti. Acının ızdırabı ile karşı karşıya gelmeye hazırdı. İsa'nın gözleri berrak ve belirgin olarak uzağa bakacaktı. Hazırlık aşamasında ikonada sadece İsa'nın yüzünden, dudaklarından yukarısı, gözleri ve alnı resmedilmişti. Geri kalanı kurşun kalemle taslak halindeydi. Angelos sakallarına geçmeden önce ağzını sımsıkı olarak yansıtmaya uğraşıyordu. Resmine ara veriyor ve ortaya çıkan betimi gözden geçiriyordu. Daha da inceleyecekti eğer ardında peder Prodromos'un sesini duymasaydı. Neye bakıyorsun? Hayal ediyorum ve mistik olarak İsa'nın yüzü karşıma geliyor. Burada her zaman sana düşler görünecektir. Bu iyi işarettir. Resmettiğin İsa ikonası senin bir düşüncenin betimi değil mi? Evet, bakışları belleğime çivilenmiş. Şimdi sen gelmeden önce karşımda hissetmiştim onu. Konuşuyordum onunla sanki. İsa herkese görünür. Kimileri bunu görecek güce sahip, kimileri değil. Bu anda seni ödüllendiriyor. Ona yakın olduğun için ve de sana düş bulutlarını sunuyor. Sana coşku armağan ediyor. Sonra kiliseye gel, ona şükran sunalım. Bir iskemle al da otur dedi Angelos ona. Sana bir mektup getirdim. Kimden? Ömer'den. Arkasında elinde tutuyordu mektubu. Konuştukları sürece onu göstermemişti. Buyur. Elini öne getirdi ve mektubu ona verdi. Bakalım ne yapıyor İstanbul'dakiler. Mektubu açtı, okumaya başladı. Peder Prodromos, yandaki resim sehpasında kutsal akşam yemeğini ikona eden Antimos'un yanına gitti. Mektubu okumayı bitirince peder sordu ona. Ömer ne haberler gönderdi bize? Herkesin iyi olduğunu, beni andıklarını, 3 hafta önce İzmir'den döndüğünü ve dostum Zirar'ın Hindistan'a taşınmaya hazırlandığını. Ne zaman eve dönebileceğini yazmıyor mu? Evim galiba ait olduğum yerin dışındaki başka yerler olacak. Bunun üzerine araya Antimos girdi. İonnesis Klimakos'un sözleriyle. Birinci basamak, buraya çıkan sen geri dönme. İyi bir mücadeleyi sevince dönüştürelim, düşmanlarımızdan korkmadan. Taze bir akıl kesinlikle fark eder yeni bir hissi. İçimizde var veya yok olan bu duyguyu sürekli aramalıyız. Çünkü ruh çıktığı yere geri gelecektir tuz gibi olsa da. O andan itibaren içinde kabul ettiğin ateşe koş. Çünkü ne zaman söneceğini ve seni karanlıkta bırakacağını bilemezsin. Günler geçiyordu. Angelos İsa'nın vaftizi konusunu resmediyordu durgun Ürdün nehrinde. Kış mevsiminin sonuydu bu eser ortaya çıktığında. Yaklaşık bir yıldır Sina'daydı. Bu süre içinde ne saçlarına makas vurdu ne de yüzünü tıraş etti. Sakallarına manastırın havası yansımıştı. Bilge bir görünüme, yalın bir karaktere sahipti. İsa'nın ikonasına kendi ruhunun betimini de katmıştı. Bunu sadece kendisi biliyordu. Büyük ebatlı resmin üzerine mihrap kapısının sağ tarafına Sina'daki birçok şapellerden birinin içine yerleştirmişti kendisini. Sık sık manastırın dışına çıkıyor, bidevilerin arasında dolaşıyor, oradan da Faran vahasına ve Aziz İonesis Klimakos'un inzivaya çekildiği Tolos Vadisi'nde geziniyordu. Kum tepeleri arasında ve hurma vadilerinde Musa peygamberin tercih ettiği patikalar arasında, Raytos'tan bulutlar arasında Tanrı'nın sesinin şimşek ve gök gürültüleriyle duyuldu Horeb Sina'ya dek. Ürdün nehrinde İonesis tarafından İsa'nın vaftizi konulu ikonasında Angelos sadece gökten inen kutsal ruhun güvercinli sahnesini göstermekle kalmadı. Ayrıca ne türden bir parıltı vereceğini de soruyordu kendi kendine. Alışkanlığı gereği eserlerine uzaktan bakarak ikonu armağan edeceği Peder Prodromos'tan kendisine ışığını vermesini rica etmişti. ''Işığını kendini vicdandan çıkaracaksın.'' dedi ona. ''Vicdan, vaftiz sırasında bize verilen konuşmadır, denetçidir. Erdemlerin başı, manevi yaşamın çiçeğidir. Tinsel çalışma, erdemin bir yavrusudur. Bu nedenlerden dolayı sağduyuna güveniyorum. Kendime sözünü ettiğin şeylere o kadar da layık görmüyorum.'' Daha konuşmasını bitirmeden Peder söz aldı. ''İçinde bir sevgi var, kehanetin inceliğini veren ve mucizeler yaratma gücünü içeren.'' Sevgi tanrısal görkemin bir girdabı, tanrısal ateşin kaynağıdır. Orada kendini toparlayabilirsin. Kalben mesut, lekesiz kalanlar Tanrı'yı görürler. Nasıl ki ışığıyla güneş altın parlaklığını verir, aynı şekilde erdem de ona sahip olan kişiler aşikar kılar. Nasıl yorumluyorsan öyle devam et çocuğum ve tasalanma. Hisseden gözlerin aydınlığın içine götürecektir seni. Bana beklediğim ümidi veriyorsun. Çoğu kez sözlerinin beni iyileştirdiği duygusuna kapılıyorum. Yarısı biten vaftiz tablosu kurgu bakımından oldukça başarılıydı. İsa Erden Nehri'nin içinde duruyordu Yahya peygamber tarafından vaftiz edilmek üzere. Helenistik ve kutsal öğelerin birleşimi naturalist bir vurguyla olayın kutsallığını yansıtıyordu. Renkler de tabloyu tamamlıyordu. Eser dikkatleri üzerine çekiyordu. ''Konuşmak istiyorum Peder.'' dedi daha sonra Angelos. ''Neyle ilgili?'' ''Benimle. Bir yıldır buradayım. Zamanı nasıl geçtiğini anlayamadım. Fakat kendime bir sınır koydum. Kış geçtikten sonra gitmem gerekecek.'' ''Nereye gitmeyi istiyorsun?'' ''Tevrat'ın yollarının peşinden gideceğim.'' ''Hangi nedenle?'' ''O dönemden kalanları betimlemek istiyorum. Bu eser halkası burada uzun süredir kafamda.'' ''İyi düşünmüşsün.'' ''Ben de öyle sanıyorum.'' Bir an sessizlik oldu. Haber, Peder Prodromos'a şimşek gibi gelmişti. Yine de bir gün gideceğini biliyordu. Şimdi bunu duyuyordu. ''Nereye gitmeyi düşünüyordun?'' ''Mısır'a giden Yakup ve Yusuf'un rüyasından başlayacağım. Musa'nın zamanına, Medyen ülkesine ve oradan da Eriha, Hebron, Şam, Babil ve kehanetlere.'' ''Büyük karar alıyorsun.'' ''İçimde doğu için hayal ettiğim ne varsa gerçekleştirme zamanı geldi. Geride bıraktıklarıma borçluyum. Yokluğumla kimini çok, kimini az üzdüm. Sonunda beni anlayacaklarını umuyorum. Yolun açık olsun oğlum.'' Yanında olmasına alışmıştı. Şimdi kendine yakışmayan bir sıkıntı hissediyordu içinde, bağrını yakan bir boğum. Başka bir Angelos da gelip yaşamıştı Sina'da senden önce, 15. yüzyılda. Büyük bir miras bıraktı. Resmettiği yüzler olağanüstüydü. İncelik yayıyor ve sahip olduğu arzuyu gösteriyordu. Hangi ressamdı? İstanbul'un fethinden sonra önemli ressamlar burada toplanmışlardı. Bunların arasında Ereğlili Angelos Akotanto da vardı. Büyük bir ustaydı İstanbul'u yansıtan tarzıyla. ''Şimdi bizler devam ettiriyoruz bu tarzı.'' diye ekledi Antimos. Şafak vakti tüm dünyayı aydınlatıyordu. Angelos bir yerde kalamıyor, yollar ve yeni tanıştığı kişiler sık sık yolculuk yapmasını gerektiriyordu. İçinde bir yaşam olarak bir aradaydı geçmiş ve gelecek. Böyle biri bir yerde duramazdı. Canlı yansımaları betimleyerek dolaştığı yerlerdeki olayların düşsel görünümünü aktarması gerekecekti. Sina'dan Kahire'ye giderken kendini yalnız hissetmiyordu. Üzerinde Tanrı'nın teması vardı. Onun kürsüsünde ona yakın olduğu andan beri. Yolculuğun ortasında El Garabal istasyonunda bir handa uyuyacaktı. Akşamleyin hava serindi, battaniyeyi boynuna dek çekti. Farklı şeyleri uzun uzun düşünmeye başladı. Gözlerini kapayamıyordu, bakışlarını pencereden öteye, parlayan yıldızlara çevirmişti. Öylesine izliyordu evrende akıp gitmelerini. Yakup'un gördüğü rüya düşüncelerine giriyordu. Esav'ın kardeşinden kurtulmak için Haran ülkesine gittiği anı, gökyüzü kapısına çıkan geniş merdiveni ve Tanrı'nın kararlarını bildirmek için sürekli hareket halinde olan melekleri. Tanrı'nın Yakup'a gönderdiği sözleri de getiriyordu aklına. Asla onu terk etmeyeceği, her nerede dolaşıyorsa onu koruyacağı ve kendisi tarafından yeryüzünün tüm halklarının kutsanacağı sözleri. Sabahleyin Angelos uyandığında sevinç ve ilham doluydu. Kalbinden taşan coşkusuna egemen olmakta güçlük çekiyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 180.